İyi akşamlar. Bugün 2 Mart 2016. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Oğhan. Yine bakacağız Türkiye'nin bütün tartışma başlıklarına. Gerçekten gerilimli bir gün diyebiliriz bugün için. Çünkü Diyarbakır'da HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla toplanmak isteyen, sur için toplanmak isteyen kalabalıklar var ve buna izin verilmeyeceğini açıklayan idari görevliler, yani valilik öncelikle, sonrası da alınan güvenlik önlemleri. Diyarbakır'da tansiyon yüksek. Elbette bugün öncelikle bir Diyarbakır'a bakacağız ama sadece Diyarbakır değil tabii. Önemli başka başlıklar da var. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla başlayan tartışmalar da devam ediyor. Bugün birkaç açıklama bir aradaydı. Onlardan birisi Anayasa Mahkemesi'nden. Anayasa Mahkemesi kendisine yönelik suçlamalara bir kez daha yanıt verdi. Başbakan Davutoğlu da konuştu bugün. Nispeten Erdoğan'a göre biraz daha farklı bir açıklamaydı ama yine Anayasa Mahkemesi'ne yönelik eleştiriler de vardı. Bir de Bülent Arınç'ın açıklaması vardı. Arınç açıklamasında doğrudan Anayasa Mahkemesi'nin yanında saf tuttu. Muhalefettense tepkiler devam etti. Canlı bağlantılarla bütün bu tartışmaları gündeme taşıyacağız. Amerika'da ön seçimlerde önemli bir viraj alındı ve sanki önümüzdeki dönemde Clinton'la Trump arasında bir seçim yarışı yaşanacakmış gibi görüntü oluştu. Amerika'daki seçimleri çok yakından takip eden isimlerle canlı bağlantı yapıp olası sonuçların dünyaya maliyetini konuşmaya çalışacağız. Bir başka önemli başlık. Geçmişin UEFA şampiyonu Galatasaray UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edildi bir yıllığına. Peki bu takım bu hale nasıl geldi? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Galatasaray'ın eski yöneticisi Işın Çelebi konuğumuz olacak. Söylediğimiz gibi Diyarbakır'la başlayacağız ama diğer başlıklar da gerçekten çok heyecanlı ve canlı bağlantılarla farklı bakış açılarını gündeme taşımaya, sizin önünüze sermeye çalışacağız. Bizi dinlemek için İstanbul ve Bursa'da frekanslarınız 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bir de bunu izle.com adresinden de bizi görüntülü olarak takip etme imkanına sahipsiniz diyelim ve bugünün o önemli başlıkları için RSFM'de Yavuz Oğhan'dan bir de bunu dinleye başlayalım. Cemil Çiçek'le konuşalım istiyoruz. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey bunu sormak için. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba. Emre. Hakan Şükür de telefon attığımızda. Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı. Esat Canan şu anda telefon attığımızda. Birgül Koyman'ı rica edeceğim. Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
İlk durağımız Diyarbakır olacak. Diyarbakır'da neler oluyor? Çünkü Selahattin Demirtaş'ın çağrısı vardı. Bugün saat 16 itibariyle bütün Diyarbakırlıları bulundukları yerden sura doğru yürümeye davet etti Demirtaş. Demirtaş'ın bu davetine Ankara'dan, AK Parti'den ve özellikle de Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın huzuru bozduğunu ve suç işlediğini söyledi Afrika gezisinde ve hakkında savcıların takibata geçmeleri gerektiği konusunda bir açıklama yaptı. Zaten dün akşam saatlerinde de hızla Demirtaş'la ilgili bir soruşturma başlatıldığı haberi gelmişti Diyarbakır'dan. Başbakan Davutoğlu, Sur'da böyle bir yürüyüşe izin verilmeyeceğini söyledi. Peki Diyarbakır'da ne oldu? Diyarbakır'da da Sur ilçesinin tümüne girişler yasaklandı valilik kararıyla 12'den itibaren. Saat 4'e yaklaştığındaysa Sur'a doğru yürümek isteyenlere yönelik müdahaleler de başladı. Bir Diyarbakır'a gidelim. Bütün bu olayları takip eden Sputnik News'in Diyarbakır muhabiri Ömer Faruk Baran'la konuşalım oradaki atmosferi. Merhabalar Ömer Faruk Baran.
Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
Geçmiş olsun bu arada. Az önce herhalde bir gazla müdahale sırasında sen de gazdan etkilenmişsin.
Evet, teşekkür ediyorum.
Görüntülerde görüyoruz, çok ciddi bir gaz bulutu var. Yani birçok noktada gaz bulutu var. Sen şu anda neredesin ve durum nedir?
Evet,
bize söyler misin?
Şu an Tek Kapı yakın noktayım. Yani sıra giriş kapılarından biridir. Tek Kapı, Çift Kapı, Urfa Kapı. Ben Tekkapı yakın noktadayım. Burada çok ciddi bir müdahale oldu ve kitle tazyikli su ve gaza dağıtıldı. Bu gaz önceki gazlardan biraz daha şiddetli, ağır bir gazdı. Göz yakan, kulak yakan, burun yakan bir şeydi ve kitle dağıtıldı. Dağıtılırken de yaklaşık sanırım ya 50 yakın kişi gözaltına alındı. Sadece surda değil, ofiste de büyük bir yürüyüş vardı. Ofisten sura yürümek istiyorlardı. Fakat sura giriş yapılamadı. Tam saat 4'te kitlenin toplanması bekleniyordu. Fakat saat 4 olmadan önce kitleye müdahale oldu ve kitle dağıtıldı. Ara sokaklarda şimdi ses çıkarma eylemi devam ediyor.
Şimdi fakat ben 4'ten itibaren takip etmeye çalıştım. Tabii televizyonlarda çok fazla yayın olmadığını da biz dinleyenlere aktaralım. Ne oluyor diye, Diyarbakır'da ne oluyor diye merak edenler alternatif medyadan ancak bir şeyler öğrenmeye çalıştılar. Özellikle de internet üzerinden ya da Periskop yayınlarından. Görebildiğim kadarıyla birkaç noktadan Diyarbakırlılar sura doğru yürümek için harekete geçtiler ama çok yoğun bir kalabalık yok. Yani HDP'nin çağrısına çok ciddi bir katılım olmadı diyebilir miyiz sence?
Ciddi bir katılım olmadan ziyade bu katılımın buluşması, toplanması bir şekilde engellendi, müdahale oldu ve kitle toplanamadı diyebiliriz. Çünkü ofiste diğer bağlar tarafından kitle sıra ulaşamadı. Burada sadece çift kapı ve tek kapıda buluşan kitle de gazla hemen yani çok belirtilmeden dağıtıldı.
Hep birkaç yüz kişilik gruplardan bahsediyoruz değil mi? Onun dışında büyük bir grup yok. Yani birkaç yüz kişilik daha ağırlıklı olarak da gençlerin yer aldığı gruplardan bahsediyoruz.
Tek kapı, çift kapı ve ufak kapı, dağ kapı taraflarında yüzer kişilik gruplar, yüzdelişer kişilik gruplar, iki kişilik gruplar toplandı. Fakat ben burayı takip ettiğim için ofiste de tam takip edemedim. Orada aynı gruplar toplanmıştı. Bu kitle buluşamadı.
Peki şu anda HDP'nin eş genel başkanları, HDP'li milletvekilleri, onların durumları nedir? Onlara ilişkin bir bilgi var mı?
Onlara ilişkin bir bilgi benim takip ettiğim, ben orayı takip edemedim.
Onlar Dicle Kültür Merkezi'nin oradalardı değil mi?
Dicle Kültür Merkezi'nde orada bekliyorlardı kitleyi. Fakat kapı girişinde tanklar, toplar, polisler durduğu için kimse kapı geçip sura giremedi.
Peki hala devam ediyor mu gerginlik? Hala sura girmek gerginlik, isteyenler var mı?
Gerginlik ara sokaklarda devam ediyor ve buradan sura giremeyen kitle balkonlardan aileler ses çıkarma eylemi, çatal, kaşık bir şeyler ses çıkarma eylemi devam ediyor şu an. Özellikle bu eylem ofis taraflarında daha yoğun.
Daha yoğun bir şekilde devam ediyor ses çıkarma eylemi. Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Ömer Faruk Baran'la konuştuk. Diyarbakır'daki durumu tabii o kendisi tek kapı bölgesinde olduğunu söyledi. Sura giriş kapılarından birisinde orada 200-300 kişilik bir gruba polisin müdahale ettiği bilgisini verdi. Bir genel olarak bakalım. Şimdi HDP'nin çağrısı üzerine sura yürümek isteyen grupların engellenmesi için polisin çok sıkı güvenlik önlemleri aldığı bilgisi var. Zırhlı araçlar ve zırhlı araçlarla önlemler arttırıldı ve 15-30 sıralarında sura yürümek için Urfa kapıya da bekleyen yaklaşık 200 kişiye ilk müdahale polis tarafından gerçekleştiriliyor. Son yapılan anonsta 2 dakika süre verilen grupta almayınca polis gaz bombası, tazyikli su kullanıyor, plastik mermiyle birlikte oradaki grubu dağıtıyor. Merkez Yenişehir ilçesindeki Demokratik Toplum Kongresi binası önünde öğleden sonra toplanan yaklaşık 300 kişi de sura yürümek için hazırlık yaparken polis tarafından yine o gruba da müdahale ediliyor ve basınçlı su ve gaz bombasıyla elbette onlar da dağıtılıyor. Dağıtılan grupların ara sokaklara dağıldıkları da bilgisi veriliyor. Ofis tarafında da az önce Ömer Faruk'un da söylediği gibi bir grubun olduğuna ilişkin bilgiler var ve yürüyüşler gerçekleşemeyince de ses çıkartma eylemleri gerçekleştiriliyor. Hatırlayacaksınız, HDP daha önce benzer bir durumda bu eyleme çağrı yapmıştı ve tencere tava çalınsın, akşam saat 7.30'da herkes balkona pencereye çıksın demişti. Bu eylemede çok ciddi bir katılım olmadığını görebiliyoruz. Şimdi herkes çok merak ediyordu Diyarbakır'da ne olacak diye. Şu anki görüntü bu. Bir de Faruk Balıkçı'ya bakalım. Onun izlenimleri nelerdir? Yine Diyarbakır'a bir gidelim. Merhabalar Faruk Balıkçı.
Merhaba Yavuz.
Neredesin sen Faruk?
Ben HDP eş genel başkanı DTK ve Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanının oturma eyleminde bulunduğu sura yakın, bu yasaklı bölgeye yakın Dicle Fırat Kültür Merkezi'ndeyim.
Nedir
yani
o?
Yasaklı bölgede.
Yasaklı, yani şu anda sura giriş yasaklandığı için yasaklı bölge olarak sayılabilen bir yerdesin.
Doğrudur. 12'den sonra buraya girişler yasaklı olduğu için yasaklı bölge. Çünkü biz 12'den önce geldiğimiz için rahatlıkla girebildik.
Diyarbakırlılar aslında o bölgeye çağrılmıştı değil mi? Senin bulunduğun bölgeye çağrılmıştı.
Doğrudur.
HDP Genel Başkanı aslında, tarafından.
Doğrudur. Onlar burada bu ablukanın kaldırması amacıyla ve çatışmaların sona ermesi amacıyla hemen bu sura yasaklı olan aslında 100 metre mesafede bulunan Dicle Fırat Kültür Merkezi'nde oturma eyleminde bulunuyorlardı. Burada da oturmaların nedeni bugün yapılacak yürüyüşte yürüyüşçülerin burada gelmesiydi. Ancak saat 12 itibariyle bugün valilik bir açıklama yaptı. Girişler yasaklı olmayan bölgelere de su içerisine girişler yasaklandı.
Peki beklenti neydi katılımla ilgili ve sonuca ilişkin bir değerlendirme yaptı mı HDP'liler ya da bu yürüyüşü çağrı yapan siyasetçiler?
Şimdi şöyle diyeyim, onlar da buradan bulundukları televizyondan izlediler, yürüyüşleri ve telefona ulaşmaya çalıştılar. Tabii ki yine Diyarbakır'da sık sık protesto eylemi oluyordu, her protesto eyleminde müdahale oluyordu. Yine bugün kentin birçok yerinden yürüyüşler yapıldı. Yine bu yürüyüşlere müdahaleler yapıldı. Yani her zamanki gibi yine müdahale oldu. Ve bununla ilgili de şu anda da kendileri Pratişehir Kültür Merkezi'nde toplantı halindeler. Bir toplantı sonrasında da ne yapacakları konusunda karar verecekler. Ya ortak bir basın açıklaması yapılır veya başka bir şeyde yapılabilir.
Peki şu an itibariyle bu eylemin bittiği gibi bir değerlendirme yapmak mümkün mü Faruk Balıkçı?
Yani bu eylemler şu anda genel olarak geniş katılımlı olarak belki evet azalmış olabilir ama zaman zaman daha bu geç saatlere kadar da çok geniş kitlesel katılımlı olmasa da bu tür eylemlerin geçmişten biliyoruz. Devam edecek gibi görünüyor.
Pekala. Çok teşekkür ederiz katıldığın ve izlenimlerini paylaştığın bizimle.
Sağ ol.
Faruk Balıkçı ile konuştuk. Gazeteci Faruk Balıkçı da Dicle Kültür Merkezi önünde ve bu eylem çağrısını yapan siyasetçilerin toplantı halinde olduğunu söyledi. Geniş katılımlı eylem çağrısı bir sonuca ulaşamamışa benziyor. Peki gece devam eder mi? Belki küçük gruplarla o gerginliğin devam etmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ancak HDP'lilerin ve Demokratik Bölge Partililerin ya da DTK'lıların bu süreç sonrasında ne yapacaklarına ilişkin kendi aralarında bir değerlendirme yaptıkları bilgisinde bize Faruk Balıkçı açıkladı. Ama şu saate gelinceye kadar gerçekten çok ciddi bir kaygı da vardı Diyarbakır'da. Acaba bir provokasyon olur mu? Acaba başka sıkıntılar meydana gelir mi? Zaten yeterince sıkıntı var. Zaten sürekli ölüm haberleri geliyor. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Yaklaşık 90 gündür surda. Bunun üzerine eklenebilecek sıkıntılar iyice işi içinden çıkılmaz hale getirir mi diye. Ve bir grup Aydın da bununla ilgili bir bildiri yayınladı. O bildiride de bu kaygılarını dile getirdiler. O isimlerden birisi de Türkan Elçi'ydi. Eski baro başkanının hayatını kaybeden dört ayaklı minarenin önünde hayatını kaybeden Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve şu anda da canlı yayında. Merhabalar Türkan Hanım.
Merhabalar.
Siz de kaygılı olan insanlar arasındaydınız. Bugünkü eylemlerle ilgili şu anki izlenimlerinizi almak isteriz. O kaygılar çok bitti diyebilir miyiz şu an itibariyle yoksa devam ediyor mu?
Şimdi dün biz zaten bir bildiride orada düşüncelerimizi bildirdik. Benim gibi bir insanın şu anda bir kaygıdan bahsediyor olması gayet doğal bir olay. Çünkü tabii, çok yakın zamanda bildiğiniz gibi eşimi kaybettim.
Evet.
Öylesi bir durumda en çok kaygılanacak olan kişilerden biri benim olmam gerekiyor. Çünkü en yakın zamanda yaşamış olduğum ölümün etkisi daha da üstünde. Ömrü boyunca da ben o etkiyi de atabileceğimi zannetmiyorum.
Ve failler yani de bulunamadı bu arada tabii. Yok, yani bizi yok, dinleyenlere yok. Bunu da aktarmış olalım.
Tabii,
hem
tabii,
Başbakan'ın tabii, açıklamaları tabii. var bu etkin soruşturmanın etkin yapılacağına ilişkin. Hem Adalet Bakanı sizin yanınıza geldi, taziye ziyaretinde bulundu, evet, çıkışta evet, açıklama yaptı. Evet. Ama bütün evet. bu açıklamalara rağmen maalesef Tahir Elçin'i yok. Kimin katlettiğine ilişkin herhangi bir bilgi şu anda bizim de sizin de yok.
Yani benim daha önce yaptığım farklı yerlerdeki açıklamalar da aynen bu yönde. Ben yani gördüğüm kadarıyla genelde böyle saklanıp üstü örtmeye çalışıyorum. Çünkü olay henüz daha bir şeyi de çok bildiğimiz gibi olaylar devam ediyor. O anlamda bunlar da biraz öne sürülerek biraz bahane de bulunuyor diye düşünüyorum. Belli bir dönem sonra unutulur diye düşünülüyor ama bizim insanlar da yani benim yani eşimi bu anlamda unutturma gibi bir şeyim olmayacak. Sürekli onu hatırlatma gibi bir çaba içinde olacağım. Şimdi bugünkü olayla ilgili benim size söyleyeceğim dediğim gibi ben hani şey yapılabilecek yani acı kayıp yaşayan biri olarak her yapılacak bir yürüyüş çağrısını sürekli provokasyon olabilir mi? Böyle bir şeyle karşılaşılabilir mi? İhtimalinden dolayı sürekli bir kaygıyla yaklaşıyorum işin doğrusu. Bu anlamda onun için her yapılacak olan çağrının bu kaygı da yani sadece benim gibi yakınını kaybetmiş bir kişinin kaygısı olmamalı. Yani bu çağrı yapabilecek her insan o kaygıyı yaşamalı. Çünkü illaki de bizim bir yakınımızı kaybetmiş olmamız gerekmiyor. Çünkü biz orada bir insanı kaybediyoruz. Her bir yürüyüş sonrası bir 17-18 yaşında bir çocuğun ölmüş olması hakikaten insanı çok çok derinden yaralayan bir durum. O anlamda genelde ben yani Tahir Elçin'in de sürekli vurguladığı şeyi ben vurgulamaya çalışacağım. Bizi bir araya getirecek yol ve yöntemler varken bizi ayrıştıracak yolları tercih etmemizin zor olmadığını ben de düşünüyorum aynı şekilde.
Evet.
O anlamda yani bir insanın ölebilme ihtimalini bile ben düşünmek istemem. İhtimal dahilinde bile olsa ben öyle bir şeyden kaygı duyduğum için üzülürüm için doğrusu. O anlamda hangi zamanda, nerede olursa olsun yürüyüşlere çağrılarda eğer bulunuyorsa sağduyuya çağırma yönünün de özellikle vurgulanması gerekir. Çünkü orada hani dediğimiz gibi bu son dönemlerde özellikle provokasyonlar nereden geldiği belli olmayan bir takım provokasyonlar söz konusu oluyor. O anlamda hani bu şeyi öngörmeyen kitlelerde hedef alınıp çok zor durumda kalabiliyor. Böylesi kitlesel eylemlerin o anlamda bir öngörüyle hesaplanıp çağrıların da oyunu yapılmasını ben isterim. Düşünüyorum.
Yani biraz HDP'nin de bu çağrıları yaparken bu yönünü işin dikkate almasında fayda
tabii,
var diyorsunuz
tabii,
anladığım
tabii,
kadarıyla.
Tabii tabii. Çok böyle her şeyi kutusuzca sadece sokaklara dökme anlamında insanlar neticede burada giyen yürüyüşe farklı niyetlerle gelen, çok farklı temennilerle gelen hani oradaki şeyin surdaki olayların bitmesi yönünde destek olmaya çalışan bir kesimden ediyorum. Bunu ben sadece işte provokasyon veya orada bir herhangi bir kaosa, herhangi bir karmaşaya niyetiyle, o niyetle gelmeyen insanlardan bahsediyorum.
Evet.
İyi niyetiyle gelen insanlar olabilir. O anlamda öyle o iyi niyetiyle gelmiş insanların herhangi bir mağduriyetle karşılaşması, işin doğrusu ben bir insan olarak da düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Elçi. Katıldığınız programımıza görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Evet efendim, Türkan Elçi ile konuştuk. Tahir Elçi'nin eşi Tahir Elçi, Diyarbakır eski baro başkanı ve Türkan Elçi de bugünkü yürüyüşle ilgili kaygılarını ortaya koyan aydınlar arasındaydı. Bir bildirinin altına imza attı. O bildiride herkesi sağduyulu olmaya çağırdılar ve bu tip yürüyüşe çağrıların da provokasyona açık olabileceği ihtimali üzerinde durdular. Türkan Elçi de zaten ondan bahsediyor. Diyor ki bu tip çağrılar yapılırken oraya iyi niyetiyle katılan insanların başlarına bir şey geleceğinden de kaygı duyulmalı. O kaygıyla da hareket edilmeli ve bu çerçevede de çağrısını canlı yayında da yineledi. aydınlar provokasyon olabilir diye bir değerlendirme yaptılar ama Çağrı'nın kendisini provokasyon olarak değerlendiren isimler de vardı. Onların başında da Efkan Ala geliyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala bu provokasyonu yapan da sonuçlarına katlanır diye bir açıklama yaptı akşam yürüyüş başlamadan önce ve doğrudan Demirtaş'ı hedef aldı. Demirtaş da ona yanıt verdi ve şöyle söyledi. İçişleri Bakanı haddini bilmeli, bize parmak sallayarak geri adım atacağımızı sanıyorsa yanılıyor. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Bu faşizm karşısında kim korkarsa da onursuz ve alçaktır. Yürüyüşlerde etrafa zarar veren olursa o provokatördür. Halkımız o tür insanları engellemelidir. Kimse Sur'da insan katledilirken Diyarbakır oturuyordu diyemeyecek diyor ve çağrısını da amacını bu şekilde değerlendiriyor. Demirtaş'a tepki Cumhurbaşkanı'ndan da vardı. Az önce de aktarmaya çalıştım. Özellikle savcıları göreve davet etti Cumhurbaşkanı ve şöyle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüne çağrı yapmak parlamentodaki bir milletvekilinin görevi olamaz. Burada atılması gereken adım şudur, zaten Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimin teröre davet kokan çağrıya evet diyeceğine inanmıyorum. Bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Bu savcılara bir davettir. Savcıların da bu görevi yerine getirmesi gerekiyor. Ülkemin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur dedi Afrika ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karşılıklı açıklamalar ve akşam saatlerinde başlayan yürüyüş, katılımın çok fazla olmadığı bilgisini yineleyelim. Kaygılı insanlar ve aydınlar vardı, onlardan Türkan Elçi de az önce bu mikrofondan seslendi ve HDP'nin de bu tip çağrıları yaparken dikkatli olması gerektiğini söyledi. Şimdi telefon attığımızda Aydın Engin var. Aydın Engin'in de çok dikkat çekici bir yazısı vardı bugün Sur'la ilgili olarak. Merhabalar Aydın Engin.
Merhaba Yavuz'um.
Aydın abi sen yani Sur meselesinde aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık manasına gelebilecek bir yazı yazmışsın. Yani oradaki meselenin çözülmesi lazım ama çözümü de zor diyerek. Çünkü içeride çoluğu, çocuğu, kuzeni, akrabası olanlar var, siviller var. O siviller çıktığı zaman o çocuklar ölecek, onu biliyorlar. Çıkmadıkları zaman kendi başlarına bir şey gelecek. Kilitlenmiş bir durumdan bahsediyorsun aslında.
Evet.
Ve durumu
evet.
da en iyi anlatan yazılardan biriydi gerçekten son dönemde gördüğüm. Niye siviller çıkmıyor sorusuna en mantıklı yanıt olarak. Ama bir kriz de var. Yani orada insanlar var. Cizre'de gördük biz bu meseleyi. Cizre'de çıkmayanlar maalesef hayatlarını da kaybettiler. Burada çok da doğru. Ölüme doğru gidiyor. Hiç mi çözüm yok, hiç mi çıkış yok sence? Ben pek göremiyorum doğrusu bu inatlaşmadan dolayı.
Doğrusu yazdığım yazının arkasında durmak istiyorum. Şundan dolayı durmak istiyorum. Sen vurguladın Yavuz şu anda. Gerçekten çözümsüz bir durum var, bir kilitlenme var. Ve burada bir gözünü kapayıp sadece öbür tarafa bakarak sağlıklı bir analiz yapmamız mümkün değil. Her iki gözümüzü de açarak baktığımız zamansa bir tarafta ne pahasına olursa olsun baş kaldıranı veya itaat etmeyeni ezeceğiz, gerekirse öldüreceğiz diyen şiddete tapan bir hükümet var. Ama öbür tarafta da ölümü kutsayan, dolayısıyla barışı ve çözümü umursamayan bir başka örgütlü yapı var. Bu iki güç karşı karşıya geldiği zaman çözüm mümkün değil. Demirtaş'ın bir çağrısı vardı. Bu yürüyüş başlamadan önce, biraz önce sizin haberlerde aktardınız. Yürüyüş başlamadan önce gelin şu ablukayı kaldırın. Ertesi günü Sur içinde kavga, savaş olmayacak, çatışma olmayacak diyordu. Evet. Görünen o ki ne hükümet hadi açtık kapıları demeye yanaştı. Tam tersine bu bir provokasyondur sonuçlarına. Katlanılır dedi. Katlanır bunu açıklamayı yapan evet. dedi.
Efkan Ala.
İçişleri Bakanı evet. Onun da ala mı ala mı olduğu kuşkuyla.
Ben hep başından beri ala diyorum.
Ala oldu nedense.
Evet ben başından beri ala diyorum, orada da devam ediyorum. Esad'a da Esad yapıyorum. Demeye devam ediyorum mesela. Orada
evet,
da bir,
evet, evet.
bir geri kalmışlık
neyse,
var bende.
Şakanın yeri evet. değil çünkü zor bir gün yaşıyoruz.
Evet.
Şuraya getireceğim. Ama hükümetin bu tavrına karşılık sonuçlarına katlanırım bir tek açıklaması var. Yani çıkmayanı öldüreceğiz demektir. Bu başka açıklaması yok bunun.
Evet.
Öbür taraftan asla çıkmayacak, teslim olmayacaksınız yani gerekirse öleceksiniz diyen, ölüm tapıncı içinde ölümü kutsayan bir çizgi, geri adım atmamakta kararlı. Dolayısıyla çözüm yok. İçimiz kanıyor belki ve gerçekten de 200'e yakın içinde bebekler, kadınlar olan insanların da orada kent gerillasına kendini kaptırmış, bununla bir sonuç elde edeceğini uman, kendilerini martir, kurban ve kahraman olarak gören genç Kürt delikanlılarıyla beraber oradaki kadınlar, çoluklar, çocuklar, bebekler, hatta yaşlılar ve gençler ölecekler. Bunu Cizre bu konuda
örnektir.
Belki öyle olmaz diye umutlanmamızı önleyen somut bir örnek. Evet. O yüzden bir çözüm olmadığı konusunda, yani dinleyicilerimizin içini karartmak ben de istemiyorum. Herhalde sen de istemiyorsun. Evet. Ama kof umutları beslemek, kof umutlar saçmak da bizim mesleki görevimiz olmasa gerek, mesleğimize ihanet etmiş oluruz. Evet, Sur'da bugün yürüyüşe müdahale edildi. Zaten çok büyük bir katılım yoktu çünkü çok riskliydi. Türkan Elçi'nin uyarısı son derece yerindedir. Sonuç alınamayacak bir eylem çağrısı bazen yarar yerine zarar getirir. Bunun tarihimizde, yakın tarihimizde hem de çok somut örnekleri var. Bunlardan ders almak gerekirdi.
Kendisi de bizzat yaşadığı için o acıyla birlikte söylüyorum dedi. Ben yakında yaşadım, bir gencin hayatını kaybetmesine dayanamayız, çok hepimiz çok kaygılıyız dedi. HDP'yi de biraz eleştirel bir yaklaşımla değerlendirdi burada.
Evet, de şuraya gidiyor bu iş. Bunun hesabını verecekler, sonuçlarına katlanacakların bir başka çevirisi, tercümesi de şu. Kürtsüz, daha doğrusu boyun eğmeyen Kürtlerin yer almadığı bir parlamento yaratmak istiyorlar gibi geliyor bana. Bu da ürküntü verici. Yani aşağı yukarı 6 milyon seçmeni olan, 20 milyon civarında yurttaşımızın temsilcisi olan bir siyasi partiyi milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırarak meclis dışı bırakırsanız o meclis topal bir meclis olur.
Üstelik Türkiye bunu denedi daha önce.
Evet, DEP deneyi bunun çok iyi örneğidir. Unutmayalım ki DEP'li milletvekillerinin apar topar dokunulmazlıklarının kaldırıp hapse tıkılmaları, Ahmet Türk gibi saygın bir Kürt bilgesi, Leyla Zana gibi yiğit bir kadın vardı. Bunların içeri hapse atılmaları sonucunda Türkiye'de 90'lı yıllarda hatırlayın, terör çıldırdı, tırmandı, şiddet tapıncı herkesi, her yeri sardı ve biz 90'lı yılların Güneydoğu Anadolu'sunu yaşadık. Şimdi aynı tehlike olduğu için bir başka yanıyla da korku ve ürküntü içerisindeyim. Ama dediğim gibi siz ve ben şu anda kuru kuru laflar etmekten, aklımızın erdiğince analiz yapmaktan öte elimizden hiçbir şey gelmiyor. Doğrusu bu çaresizlik de
çok kıvrandırıcı
ve acı veriyor.
Evet.
Vicdanlarımıza acı veriyor.
Aydın abi, bir konuda da bir değerlendirme yapmanı rica ederim. Şimdi eskiye baktığımız zaman Ahmet Türk gibi isimden, Leyla Zana gibi isimlerden bahsettik. Selahattin Demirtaş'ın da aslında siyasi olarak bölgede ağırlığının olduğunu biliyoruz bir dönem için. Ama bugün sanki HDP'nin de gelişmelere karşı bir yön verici hali, ağırlığı, gücü yok gibi görünüyor. Yani bu meseleyi çözebilecek bir ne siyasi manevra alanı var ne de bir siyasi gücü var gibi. Yani HDP denklem dışına çıkmış gibi bir durumda değil mi?
İsterseniz denklem dışına çıkarılmak istenmiş ve büyük ölçüde
çıkarılmış
başarılmış da
diyebiliriz.
Daha
evet,
doğru olacak.
Doğru.
Çünkü 7 Haziran'dan sonra, 7 Haziran başarısından sonra 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş bir Kürt siyasal hareketinden söz ediyoruz. Burada alkış tutulacağına, zaten siz bir şeyi başaramadınız ki. Ayrıca bu siyasi mücadele sadece mecliste verilmez, yapılacak başka işler var diyen ve yine savaş çağrıları, yine savaş şahinlerinin borusunun öttüğü bir tavırla karşılaşıldı.
Selahattin İki taraflı ama değil mi? Hem PKK tarafından hem hükümet tarafından.
Ben özellikle burada PKK tarafını kastettim.
PKK tarafını, tamam.
Hükümetin saldırarak, güç kullanarak bir Kasım'a hazırlanmayı tercih ettiği, yani barış masasını devirdiği bir süreçte iki seçenek vardı PKK'nın önünde. Bir tanesi, savaş mı istiyorsun, al sana savaş demek. Öteki de, peki biz Kandil'deyiz, hadi saldır bakalım deyip bir çeşit saldırıyı manasızlaştıracak, saçmalaştıracak ve suçlu duruma düşürecek iktidarı bir siyasal manevra imkanı vardı. Bunu seçmediler. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak da Selahattin Demirtaş'ın gerçekten çok büyük bir başarıyla, bu genç Kürt siyasetçinin büyük bir başarıyla 7 Haziran'a taşıdığı bir siyasal hareket, İzmir gibi Ege kıyılarından bile milletvekili çıkaracak kadar sempati toplamış bir hareketin adeta bacağına kurşun sıkıldı sonuç olarak. Bildiğiniz teşhisiniz doğru. Bugün HDP artık Türkiye'lileşmek cümlesini kurduğu zaman inandırıcılığını yitirmiş. Selahattin Demirtaş eski söylemlerini tekrarladığında insanların evet biliyoruz bu masalları, geç bakalım onu bir kalem diye hak etmediği ölçüde küçümsenen, tahkir edilen, yok sayılan bir siyasetçi haline getirilmek isteniyor. Bunda da epey yol alındı. Yazık olan Türkiye'ye oldu ama bence.
Evet, bence de. İkinci denemeydi bu SYP döneminden sonra.
Evet,
ikinci denemede de bir başarısızlıkla karşılaştık maalesef. Çok teşekkürler Aydın Engin yorumların için.
Kolay gelsin Yavuz, kolay gelsin canım.
Evet, Aydın Engin de kötümser. Tabii insanlar ölmesin diyenler ve bu çatışmalardan rahatsız olanlar, bölgedeki tansiyonun yüksekliğinden sıkıntı duyanlar seslerini yükseltmeye çalışıyorlar ama sonucu etkileri yok. Aydın Engin de, Türkan Elçi de hem PKK'ya hem de HDP'nin çağrılarına karşı da biraz mesafeli ve kaygılı görünüyorlardı. Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Belki de en önemli noktalardan birisi HDP'nin siyasi ağırlığını hem bölgede hem de batıda kaybetmiş olması. Bu meseleyle devam edelim istiyoruz. Tarık Çelenk şu anda telefon attığımızda. Merhabalar Tarık Çelenk.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Son konuştuğumuz mesele, bir krizle karşı karşıyayız. Oradan devam edip bir görüşlerini almak isteriz. Bir kriz var. Sur'da bir grup insandan bahsediliyor. Bunların içinde PKK'lılar olabilir, siviller olabilir, başka bir şey olabilir ama belli ki operasyonda son noktaya geldi. Oradaki insanların ölmeden gerekirse hukukun önüne çıkartılabilmesi için bir formül arayışı var. Ama bu formül arayışına az önce Aydın Engin'le de konuşurken hem PKK tarafından bir set çekilmek istendiği görünüyor, hem de devletin biraz daha sıkı bir politikayla daha esnek olmaktan uzak bir duruşu dikkat çekiyor. Ve Cizre'de de çok sayıda insan ölmüştü. Sanki Sur'da da bu ölümlerin önüne geçilemeyecekmiş gibi bir hava var. Ve buna HDP müdahale edemiyor. Bir siyasi ağırlık kaybı olduğundan bahsettik bölgede. Katılır mısınız? Değerlendirmeniz nedir?
Vallahi zaten yani şu anda siyasi ağırlık kaybı değil. Zaten siyaset falan yok şu anda. Kaybolmuş durumda. Yani her iki tarafa baktığımız zaman siyasi ağırlık tane de bir siyasi iletişimden, bir siyaset üretmekten bahsedemeyiz. Bahsedilemez şu anki mevcut durumda. Yani anladığım kadarıyla Cizre'de benzenen, yani Cizre'de yaşanan bir gerçeklik var. Bunun devlet açısından yorumu çok farklı. Diğer örgüt tarafından yorumu çok farklı. Ama o gerçeğe ulaşmamızın tabii bu şartlar altında ne kadar sağlanabilir bilemiyorum ama aynı şey.
Olağanüstü durumlar var. Yani bunun araştırma imkanı da yok artık tabii.
Yani yok tabii ama şu anlaşılan şu ki, yani şuradan şu anlaşılabiliyor ki zannediyorum 40 kadar bir sivil var ya da yedekahlı militanlarla beraber onlar şu andalar ve onlarla kendi alanında bir aidiyet bağı da var, o sivillerle bir kader birliği etmişçesine anladığım kadarıyla.
Belki de bir akrabalık bağı ve benzeri şeyler de olabilir
tabii,
elbette.
Tabii var yani onlar bir bırakmak istemiyor artık, duygusal bir özdeşim de kurulmuş. Büyük bir kısmı inan tabii zaten çocukları falan bu konuda şey yapmasak bile kadınlarla, analarla, halalarla neyse bir duygusal iletişim kurulmuş. Bir de tabii örgüt de aslına bakarsanız son kertede yani kendi savaştığı ya da gençlerin savaştırdığı alanda sivillerin o alanı pek bırakmasını, diğer tarafa geçmesini de pek hoş karşılamıyor.
Tabii yani bu karşı da bir çıkıyor ve tuttuğu kesin tabii orada zorla.
Evet, bu da bir gerçek. Hadi insani nedenlerden giden, ayrılan, ayrılsın, çoluk çocuk dediği zaman da bu sefer de karşımıza ayrı bir sorun çıkıyor. Yani bunların nasıl teslim edileceği ya da bunlarla ilgili yaşanan sivil ölümleri var. Bu sivil ölümlerde bu kurşunların kimin tarafından çıktığı da bilinmeyen bir konu. O da ayrı bir tabii tartışma konusu. Orada da bir güvensizlik var. Ama yani bu şu anki yaşanan süreç aynısının simetrisi şeklinde geliştiğine göre zannediyorum aynı şekilde sonuçlanacak korkarım ki diye düşünüyorum.
Bugün bu çağrıyla birlikte belki de HDP yapabileceği tek şeyi yaptı. Öyle görünüyor. Ama orada da bir kitlesel katılım söz konusu olmadı görebildiğimiz kadarıyla şimdilik. Ve oradaki insanları dışarı çıkmaya da ikna edemiyor. Devleti o sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına da ikna edemiyor. Ve bu süreç böyle tamamlanacak gibi, maalesef kötü senaryo gerçekleşecekmiş gibi bir hava var.
Yani zaten... Yani HDP zaten biliyorsunuz çok puan kaybetti yani şey açısından, yani kendilerince...
Ben de tam yarını soracaktım. Yarın ne olur Tarık Çelenk? Yani böyle bir HDP ne mana taşıyacak?
Yani HDP gün geçtikçe iki tarafta, devlet tarafından da örgüt tarafından da çok önemsizleştiriliyor. Yani artık varlığı bile tartışma haline geliyor. Yani HDP bunları belki çok önce yapması gerekirdi. Yani bu endeklerin kaldırılması, gerçekten arada ciddi bir sivil şey oluşması, ölümlerin, iki taraflı ölümlerin durdurulması konusunda o zaman Türk kamuoyunu da ikna edebilecekti. Evet. Ama şu anda affedersiniz, Türk filmlerinde gelir ve polis en sonda gelir, artık bir anlamı kalmaz. Yani HDP artık oyunu son anda oldu. Bu anlamı da kalmadı, kitlesel destek de alamıyor. Yani belki yani yurt dışındaki yani uluslararası hukuku falan belki ikisini çekmek için ileride onunla ilgili bir yapı taşı olarak geziye bırakmak için de yapabilir, bilemiyorum. Ama şu anki yaptığı yani şu anki çalışmasının yani kendi tabanında inandırıcılığını başta sorgulaması evet. lazım. Yani bir şey diyemiyoruz. Yarınlar için HDP bu şekilde giderse artık yani biz ne Ankara'da ne de bir Kandil'de fazla karşılığı olmayacak. Bu bize
ama tabii burada şöyle bir sorun da var. HDP'nin bu şekilde ağırlığını kaybetmiş olması, çünkü sorun duruyor hala. O Kürt sorunu denen şeyi ya da tabii, PKK tabii, hala tabii. durduğu için siyasal tabii. olarak bir muhataplık da söz konusu olmayacağından belki hükümetle, devletle PKK karşı karşıya gelmiş olacak. Yani arada belki bir mekanizma yani ortadan kalkacak.
Yani belki de bu istenen de bu olabilir.
Belki de bu istenilir.
Burada
tabii o da var.
Beyin fırtınası yapıyoruz yani.
Doğru.
Ama bu bir gerçek yani HDP. Yani tamam HDP'nin çok hataları var. Yani HDP'nin hiyerarşik bağı var yok vesaire. Ya da HDP'nin milletvekillerinin çoğu bir kısmı eski yani geçmişleri PKK ile çok ilişkili olabilir olmayabilir. Ama HDP gerçekten çok hırpalandı. Yani HDP'nin belki Türkiye'lileşmeyi de ilgili bir sürece girebileceği noktasında devletin desteğini alamadı maalesef. Yani devlet mekanizmalarımızın desteğini yeteri kadar alsa belki süreç farklı olabilirdi. Zaten PKK da HDP'nin yani çok da umurunda olmadı. Yani bu 24 Temmuz sürecinden bu yana. Yani iki taraflı çok hırpalandı. Çok değerli insanlar var aralarında. Yani hem aydınlar var, şeyler var. Tecrübeli aydın bilim adamları, bir takım tecrübeli siyasetçiler de var. Yani yazık oldu sonuç itibariyle. Yani bir sivil kanat anlayışı vesaire. En azından kısa vadede onlardan pek bahsedemeyeceğiz bunları tartışırken.
Çok teşekkür ediyoruz Tarık Çelenk değerlendirmeniz için.
Rica ederim. İyi akşamlar.
Evet, bitirelim bu konuyu yavaş yavaş. Gerçekten kritik bir konu. Kaç sayıyı bilmiyoruz. 40, 50, 60, 70, 100, 110. Bir kişi olsa ne olur? 100 kişi olsa ne olur? Ama Sur'da bir grup insan var. O grubun içinde mutlaka PKK'lılar var, mutlaka siviller var, o PKK'lılarla akrabalık bağı olan siviller var ve onların bir şekilde oradan çıkartılması gerekiyorsa hukuk karşısında hesap vermelerinin sağlanması için girişimler yapıldı tıpkı Cizre'de olduğu gibi ama buradan bir sonuç alınamıyor. PKK tarafı, Aydın Engin Yası o nedenle çok önemliydi. PKK tarafı ölümüne bu meselenin sonlandırılması için devam ediyor ve oradaki eylemlerini sürdürüyor. Devlet tarafındaysa esneklik bir yere kadar, bir yerden sonra zaten bir mücadelenin sonu, bu mücadelenin sonunda ne olacaksa olsun duruşu ve bakışı var gibi. HDP nerede bu denklemde? Maalesef Türkiye'de siyasi denklemde iyice alt sıralara doğru ilerliyor HDP. Bu tespit de önemli çünkü önümüzdeki süreçte farklı bir takım kombinasyonlar düşünmek zorunda kalabilir Türkiye. HDP'nin denklemin dışında kalmasıyla birlikte. Şimdi bir 30 saniye kadar ara rica ediyoruz, bir reklam arası. Ondan sonra devam edeceğiz Ankara'yı kasıp kavuran bu Anayasa Mahkemesi tartışmasıyla.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Efendim, Ankara'yı kasıp kavuran Anayasa Mahkemesi kararıyla devam edeceğiz. Erdem Gür ve Can Dündar'la ilgili verilmişti o karar, malumunuz. O kararda Anayasa Mahkemesi hak ihlaline hükmetmişti. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlaliyle ilgili kararı çok fazla konuşulmuyor ama onun yanında basın özgürlüğü meselesine de girmiş olmasını en fazla diyelim. Biraz farklılık vardı. O da şu: ortada bir karar var dedi. Tutukluluk kararı mahkemenin. Bu karara ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne itiraz olabilir. Evet, olabilir. O karara ilişkin Anayasa Mahkemesi bir karar da verebilir. hak ihlali kararı da buna ilişkindir ve verilebilir bir karardır. Zaten başından beri biz de tutuksuz yargılamanın esas olduğunu söyledik. Ama bunun dışında meseleyi basın özgürlüğüyle açıklamış olması, davanın içeriğine dahil olması, müdahil olması anlamını taşır ki burada bir yetki aşımı vardır dedi Davutoğlu ve kurumların korunması gerektiğini, kendi yetkileri ve sınırları içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde de Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak olan bireysel başvurularla ilgili yeni bir düzenlemenin yapılabileceğinin işaretlerini verdi. Şimdi bu meseleyi bir konuşalım istiyoruz. Bireysel başvuru çerçevesinde Can Dündar ve Erdem Gül'ün Anayasa Mahkemesi'nden aldıkları karar bu karara ilişkin kopan fırtına. Telefon attığımızda Sultan Üzeltürk var. Anayasa profesörü. Merhabalar Sultan Hocam.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi bir fırtına koptu, onu gördük, üzerinde de konuşuyoruz ama bir konuda bir fikrinizi rica edeceğim. O da şudur. Özellikle hükümete yakın medyada şöyle bir tespit var. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla aslında görülmekte olan bir davanın içini boşaltmış oldu, ona müdahale etmiş oldu. Siz böyle düşünüyor musunuz Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararını gördüğünüzde?
Hayır. Çünkü şunu söylemek lazım. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru aslında genel olarak bakıldığında iç hukuk yolları tükendikten sonra gidilecek bir yol. Fakat bazı istisnaları var. Eğer hürriyet sınırlanıyor, somut örneğimizde tutuklama durumu sebebiyle bir hak ihlali söz konusuysa, anayasal hak ihlal ediliyorsa, bu durumda ne yapacak Anayasa Mahkemesi? Bu hak ihlalini ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri alacak. Buna kuruluş kanunu 2011 tarihli açıkça izin veriyor. Tabii burada ifade hürriyetine ilişkin ya da basın hürriyetine ilişkin özel bir durumun bulunması da demokratik sistem bakımından ve insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nin oluşturduğu Avrupa kamu düzeni bakımından bir gerekliliktir. Daha önce Twitter kararında da benzer bir şeyi görmüştük. Çünkü burada ifade hürriyetine baktığınız zaman diğer hürriyetler arasında bu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin tanımlarıdır, ifadeleridir. Eşitler arası birinci bir haktır ve demokrasinin bekçi köpeğidir diyor İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü için. O yüzden de böyle bir hürriyet söz konusu olduğu için her somut durumda farklı bir değerlendirme yapılabilir. Süreç öne alınabilir. Mesela Twitter kararında gündemin daha öne alınması, seçim süreci, bireylerin haber alma hakkına ulaşması, bütün bunlar aciliyet kesmeden hususlardır. Onun için bunu değerlendirmek mümkün değil. Şüphesiz Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladıktan sonra da daha ayrıntılı olarak bunun üzerinde belki duracaktır. Belki. Ama durmasa bile şey budur yani, bakış açısı
budur.
Özgürlükçü bakış açısı budur. Evet.
Bir noktaya daha dikkat çekmek isterim. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararında diyor ki anayasanın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı diyor. Bir kere buna giriyor çünkü kişi güvenliği...
Buna girmek zorunda, tutuklama bunu ihlal ediyor.
Bunu ihlal ediyor ve bu ihlali görerek buna ilişkin mahkemenin de kararı var. Bu kararı Anayasa Mahkemesi'nin bir şekilde gündemine alması ve hak ihlali kararı vermesi normaldir diyor. Mesela bugün Davutoğlu böyle bir şey söylüyor.
Tabii öyledir.
Üzerinde devam ediyor. Zaten. Evet, devam ediyor. Orada Anayasa Mahkemesi'nin 26 ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ve ihlalin ortadan kaldırılması için diye devam eden o cümle. O cümlenin görülmekte olan bir davaya müdahale olarak algılanması üzerine tartışma biraz da o noktaya ilerliyor gibi görünüyor.
Yani ben
Evet, buyurun.
Bu tam ondan kaynaklanmıyor. Bakın, eğer tutuklama şeyden olsaydı, efendim seri katiller katil olması sebebiyle tutuklama olsaydı, burada mahkemenin tutukluluğa bakış açısı farklı olacaktı. İfade hürriyeti, basın hürriyeti sebebiyle tutuklama söz konusu olduğunda farklı olur. Bu işin aslında tam da tutuklamanın niçin olduğu kişi güvenliğine ilişkin bir şeydir. Kişi güvenliğinin sağlanması sınırsız bir hak değil ki. Belli koşullarda sınırlanabilir, belli koşullarda sınırlandırılamaz. O yüzden hangi hürriyetin çatışması sebebiyle bu hürriyet sınırlandı. Buna bakmak zorunda. Anayasa Mahkemesi de buna bakmak zorunda. Her somut olayda bunu ayrı ayrı değerlendirmek zorunda. O yüzden de ifade hürriyetini ve basın hürriyetini dikkate alması ve kullanması yetki aşımı değildir. Yetki gaspı da değildir. Bu kararının çünkü tutukluluk başka hallerde mümkündür. Yani o otomatik bir karar mekanizması değil. Koşulları var mı? Hangi hak? Mesela katalog suçlar diyor. Değil mi? Katalog evet. suçlar. Delillerin karartılması veya işte efendim kaçma şüphesi. Bütün bunlar halinde tutukluluk söz konusu olabilir. Eğer somut koşullar da varsa somut olayda. Kim? İfade hürriyeti ve basın hürriyeti sınırlanması sebebiyle bir tutukluluk söz konusuysa ona da bakacak.
Buna da dikkat yani buna da dikkat tabii, çekmek durumunda
tabii,
elbette kararda.
Tabii yetki aşımı değildir.
Bir konu, son konu belki de bugün gazetelerde var. Orada da Can Dündar'ın yeniden ifadeye çağrılacağına ilişkin bir bilgi, bir iddia diyelim. Hı hı. Bu sürecin ardından yeniden ifadeye çağrılıp ek deliller var diyerek mahkemenin farklı bir tutum takınması mümkün müdür? Mesela tutuklama kararı vermesi.
Şimdi tabii yargılama devam ediyor. Evet. Bu tutuklamaya ilişkin bir karar. Tutuklama ama niçin tutuklama? Bir basın mensubunun yayınladığı haber sebebiyle tutuklama. İşte buna bakıyor. Niye tutuklanmış bu adam? Buna bakıyor. Onun arkasından yargılamanın esası devam ediyor. Burada yeni deliller ortaya çıkarsa, yeni suçlamalar ortaya çıkarsa yargılamanın çerçevesi değişebilir. Ama sonuç itibariyle ama bu da en azından bu zamana kadar neredeydi bu deliller sorusunu soracaktır. Böyle bir tartışmada yargı üzerindeki şüpheleri ve üstelik de bu yukarıdan gelen efendim direnebilirdi mahkeme gibi bir ifadeyle bu karara saygı duymama gibi ifadelerle sonuç itibariyle mahkemenin üzerinde şüpheleri de artıracaktır. Bu zamana kadar bu deliller neredeydi sorusunun sorulması.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için hocam. Sağ olun.
Estağfurullah, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, Sultan Özeltürk'le konuştuk. Anayasa profesörü kendisi ve özellikle hükümete yakın medyada Anayasa Mahkemesi yetkilerini aştı. Ve mahkemenin, yerel mahkemenin, Can Dündar ve Erdem Gül'ü yargılayan mahkemenin görev alanına girdiği, ona müdahale ettiği biçimindeki değerlendirmelere katılmadığını söyledi. Bir başka iddia var. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından yeni deliller ortaya çıktı ve Can Dündar yeniden ifadeye çağrılacak diye. Bunun aslında Türkçe'ye tercümesi şu: tutuklanması için bir gerekçe yaratılabilir diye de değerlendirmek lazım. Hoca da diyor ki madem öyle bu deliller bugüne kadar neredeydi? Bu dava açılalı epey zaman oldu. Soruşturma yapılalı epey zaman oldu. Şimdi bir de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var ortada. Bu çerçevede baktığınızda daha da işi içinden çıkılmaz hale getirir. Böyle bir yola tevessül ederse mahkeme.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Şimdi birkaç açıklama aktaracağım, bir de köşe yazısı bu konuyla ilgili. Gerçekten çok çarpıcı bir yazıyı kaleme aldığını söyleyebiliriz Ali Bayramoğlu'nun. Hem de Yeni Şafak'ta yazmasına rağmen orasında bir özelliği var. Bülent Arınç'ın bir açıklaması var bugün. Bülent Arınç'ın iyice artık Erdoğan ve ekibiyle kendisinden koparttığını, o düşünceden uzaklaştığını, o ekipten uzaklaştığını gösteren bir açıklama. Biraz zamanınızı alacağım ama dinlemenizde fayda var. Şöyle diyor Bülent Arınç, şöyle diyemeyiz, işime geleni kabul ederim, işime gelmeyeni etmem. Bu anayasa bir bütündür. Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Şimdi biz referanduma gideceğiz, başkanlık sistemini oylayacağız. Peki 50-55 milyon seçmen, Sayın Cumhurbaşkanı ben bu anayasayı tanımıyorum diye, Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmak istiyor diye düşünüp hayır oyu verebilir. Anayasa Mahkemesi kararlarını başkan olunca da tanımayacak diye düşünebilir. Kuvvetler ayrılığı olmayacak, başkan ne isterse o olacak diye de düşünebilir. Ben bir seçmen olarak endişe ederim şahsen, diyor Bülent Arınç. Devam ediyor. Kendisi dışarıya giderken acaba toplum biraz oyalansın diye mi bunları söyledi? İyiye de yormak zorundayız ama sonuçta koskoca cumhurbaşkanı bu. Eleştirirsiniz ama ben bu mahkemenin kararlarını tanımıyorum derseniz insanlar hukuka nasıl güvensin diye soruyor. Bülent Arınç. İnsanlar farklı karar verdi diye, Abdullah Gül'ün seçtikleri diye ayrımcılık yapıyorlar. Bu cinayettir ve bu ayrımcılığın üzerinden Abdullah Gül'e vurmaya çalışıyorlar. Ben bu üyelerin gerçek hukukçu ve vatansever olduklarını düşünüyorum diyor. Ve devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye döndüğünde veya yolda bana da o zat demişti, hatırlarsınız. Güzel bir açıklama yapacaktır. Maksadını aşıp aşmadığında o söylemiş olacaktır diyor. Böyle bir beklentisi yok ama herhalde kendisine yönelik eleştirisini hatırlatmış oluyor Bülent Arınç. Yine hatırlayın, pazartesi akşamı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bu mesele ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sorulduğunda şahsi görüşleridir demişti. O şahsi görüşleridir cümlesine Cumhurbaşkanı'nın danışmanından Twitter üzerinden, Mustafa Akış'tan baş danışman oluyor kendisi, Twitter üzerinden bir açıklamayla tepki geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız AYM kararıyla ilgili, Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili kendi kişisel düşüncelerini açıklamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili kendi kişisel konumunu ortaya koymuştur. Pardon, bu Numan Kurtulmuş'un cümleleriydi. Danışmanın söylediklerini hemen buradan bulmaya çalışıyorum. Şöyle diyor, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'nin hukuki ihlali yapmaması için yapılacak bir düzenleme hükümetin tasarrufunda değildir. Düzenlemeyi yapacak olan yasamadır, meclistir. Cumhurbaşkanı anayasamıza göre, burası çok önemli, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı söylüyor. Cumhurbaşkanı anayasamıza göre devletin ve hükümetin başıdır ve anayasanın uygulanmasını gözetir diyor. Kim söylüyor? Mustafa Akış. Ne diyor? Devletin ve hükümetin başıdır. İşte bu bugün Başbakan Davutoğlu'na soruldu. Davutoğlu bu soruya karşılık bir bürokrata karşı cevap vermek yakışmaz dedi. Böyle bir şey söyleyip söylemediğini de bilmiyorum dedi. Ama anayasada Cumhurbaşkanı'nın devletin başı, Başbakan'ın da hükümetin başı olduğu yazılı zaten dedi. Ve yetki sorumluluk hatırlatması yapmak durumunda kaldı. Şimdi Ali Bayramoğlu'ndan da kısa bir değerlendirme aktaracağım size. Anayasa meselesini, başlığını kapatacağız sonra. Ne diyor Ali Bayramoğlu? Siyasi denetimi ucu seçimlere, seçmene kadar ulaşan bir mekanizma, yetki sorumluluk mekanizması yapar. İdari denetimi hukuk ilkeleri çerçevesinde teamüller ve etik değerleriyle kurumlar hiyerarşisi yapar. Hukuki denetimi ise hukukun üstünlüğü çerçevesinde bağımsız yargı yapar. Bu şemanın mevcut olmaması ya da eksikliği, kolektif aklın ve katılımın devre dışı kalması, devreye keyfiliğin girmesi demektir diyor. Yazının bir başka bölümüyle devam ediyorum. Anayasa Mahkemesi etrafında yapılan son tartışmalar sizce bu çerçevede nereye yerleşir? Hukuki denetimin nasıl yapılacağını, her tür kararlar vermesi, ne tür kararlar vermesi gerektiğini yürütme söyleyebilir mi Anayasa Mahkemesi'ne? Milli iradeyi temsil böyle bir işleve kapı açar mı? Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vesayet rejiminin aktörü rolüne soyunmuş olması, bugün ona siyasi iktidardan, devletin katından yapılan ona müdahaleleri ve eleştirileri haklı kırar mı? O zaman demokratik şemanın neresindeyiz? Yürütülen tartışmalarda vahim olan yön, tartışmanın iki gazetecinin tutuklu yargılanıp yargılanmaması meselesinden çıkmasıdır. Neden bir sistem, bir hükümet, siyasi irade gazetecinin tutuklu yargılanmasını ister? Neden? O zaman demokratik şemanın neresindeyiz diye soruyor Ali Bayramoğlu.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Abdullah Gül ile Erdoğan arasında bir görüşme vardı, hatırlayacaksınız. O görüşmeye ilişkin de bir haber çıktı, bir iddia. Fişi çektim. Abdullah Gül'ün ağzından kullanıldı bu cümle ve Abdullah Gül'ün Erdoğan görüşmesine gittiği ve Erdoğan'a karşısında durduğu ya da eleştirdiği her konuyu açık açık ilettiği biçiminde bir haberdi bu. Haberin sonunda da her şeyi söyledim, sonra da fişi çektim, çıktım gibi bir değerlendirme vardı. Cumhurbaşkanı bu ifadenin doğru olmadığını söyledi. Ankara kulislerini hareketlendiren bir haberdi. Haberin içinde doğruluk payı olduğunu kulislerden gelen haberlerle ben size aktarmış olayım. Fişi çektim ibaresi elbette yok ama Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Gül'ün yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisinin randevu istediğini biliyoruz ve giderek gerginleşen ortam, Türkiye'deki atmosfer, dış politikadaki kaygılar, içerideki çatışma konusunda eleştirilerini doğrudan Cumhurbaşkanı'na aktardığını söyleyebiliriz. Bir not daha iletelim, o da anayasa çalışmaları ile ilgili. Malumunuz Anayasa Uzlaşma Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz bu meseleye bu başkanlık konuşulacaksa biz bu masada oturmayız diyerek ayrılmasıyla son bulmuştu. İlk komisyon dağılmıştı. Yeniden bir komisyon kurulması için meclis başkanı mektup yazmıştı liderlere. Liderler de yanıt verdiler o mektuplara. Kemal Kılıçdaroğlu aynı görüşte devam etti. Eğer başkanlık sistemi konuşulacaksa biz bu meseleye girmeyeceğiz dedi. Geçmiş uzlaşma komisyonunda üzerinde uzlaşılan 50-60 maddenin çıkartılması talebini meclisten tekrar etti. Ahmet Davutoğlu da bir mektup yazdı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturması gerektiğini o masaya ön şartsız her şeye hazır olduklarını tekrar etti ama şöyle görünüyor önümüzdeki süreç Anayasa Uzlaşma Komisyonu muhtemelen toplanamayacak. Çünkü MHP'de CHP yoksa ben de yokum demişti. Artık anayasayla ilgili çalışmayı AK Parti kendisi yapacak ve Anayasa Komisyonu'na götürecek, komisyondan geçirecek, genel kurulda şansını deneyecek. 330'u bulup bulamayacağına bakacak, bulabilirse geçirecek, bulamazsa geçiremeyecek. Sonra ne olacak derseniz ben bunu Ahmet Davutoğlu'nun bile bildiğini zannetmiyorum. Çok konuştuk, Türkiye'de çok kaldık, biraz da uzağa gidelim Amerika'ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim heyecanı var. O heyecanla ilgili bilgileri aktaracağım size. Amerika'da Süper Salı olarak adlandırılan ve başkan aday adayları için en kritik viraj olarak nitelendirilen ön seçimlerde şu ana kadar sayılan oylara göre iki isim öne çıkıyor. O iki isim Demokrat Parti'den Clinton ve Cumhuriyetçi Parti'den Trump. Bu oylamalarda, bu süper salıda daha doğrusu ön seçimlerde iki adayın artık diğerlerine göre daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan seçimlerinde ne oluyor, nasıl ilerliyor, bu Trump meselesi nedir Allah aşkına diye doğrudan Necati Özkan'a soralım istiyoruz. Çünkü oradaki seçimleri de çok yakından, propagandayı da çok yakından izleyen bir isim. Merhabalar Necati Özkan.
Merhabalar, iyi yayınlar Yavuz Bey.
Teşekkür ederiz. Biz hep içeride kaldık, anayasayı konuştuk, Diyarbakır'ı konuştuk. Epey bir bu meseleler üzerinde döndük dolaştık ama gerçekten Amerika'daki seçimler de sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı ilgilendiriyor. Sadece Amerikalıları değil bütün dünyayı ilgilendiriyor. O nedenle orada da önemli gelişmeler var. Trump diye bir adam var mesela. İnanılmaz fikirler ortaya atıyor. İnanılmaz cümleleri var. Dünyaya ilişkin, Müslümanlara ilişkin çok rencide edici bir propaganda yürütüyor. Ama öyle görünüyor ki, siz de katılır mısınız bilmem, Clinton'la Trump baş başa yarışlara doğru ilerliyor.
Evet, dün biraz daha fotoğraf şekillendi. Ve bu fotoğrafa bakacak olursak, en azından bu fotoğraftaki eğilime bakacak olursak, bu yarış eninde sonunda Demokrat Parti tarafında Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Parti tarafında Donald Trump ile devam edecek gibi gözüküyor. Henüz tabii örneğin Cumhuriyetçi Parti tarafında adayların tamamının satış olduğunu söyleyemeyiz. Ama örneğin bundan 6 ay öncesiyle kıyaslayacak olursak yaklaşık 20 adayın yarıştığı bu şeyde parti içerisinde şu anda toplam 5 adayın kaldığını, hatta aslında 3 adayın kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü 5 aday dediğimiz listenin içerisinde bir doktor olan ve bir siyahi doktor olan Carson var. Bir vali olan Kasich var ama aslında Donald Trump, Ted Cruz ve Marco Rubio'dan oluşan bir 3 isim var ki bu 3 isim bir müddet daha devam edecek gibi gözüküyor.
Peki bu Trump'ın başarısını neye yoralım?
Trump'ın başarısı, ben hani Radikal'de de birkaç kez yazdım. Çeşitli evet. Sektörel yayınlarda da bununla ilgili makaleler yayınladım. Kesinlikle pozisyonlanma ve kendisini diğer rakiplere göre net olarak tarif etme işine bağlayabiliriz. Bu stratejiye bağlayabiliriz. Çünkü yarış başladığında, örneğin bir yıl kadar önce, hemen hemen herkes, Amerika'daki bütün yorumcular, Cumhuriyetçi Parti'nin bütün önemli ağır isimleri bu yarışın daha çok Jeb Bush ile Marco Rubio arasında olacağını, Trump'ın elinde sonunda bir ne diyelim şaklaban gibi kalacağını,
evet,
ve bu yarıştan kısa sürede
eleneceğini,
atılacağını, eleneceğini söylüyordu. Ve hatta hani Amerika'nın ve Cumhuriyetçi Parti'nin ne diyelim müesses nizamı bu şekilde bu gidişata muhakkak el koyacaktır deniyordu. Ama gördük ki öyle olmadı. Neden öyle olmadı? Çünkü herhangi bir yarışta diğerleriyle, yani diğer yarışanlarla kendi aranızda net bir ayrım yapabiliyorsanız hedef kitlenin ya da burada seçmenin dikkatini çekebiliyorsunuz. Ne yaptı Donald Trump? Diğerlerinin söylemeye cesaret etmediği ve edemeyeceği. Türkiye'de bugün hissettiğimiz, hemen yan başımızda hissedip bizim de korktuğumuz ama Amerikan toplumunun çok daha dikkatli bir şekilde hani ürktüğü bu terör dalgasından,
ki 11 Eylül'ü yaşamış terörden, bir toplum.
Evet, İslami terörden, ki evet 11 Eylül'ü yaşamış bir toplum olarak İslami terörden ve hatta göçmenlerden ve göçmenlerin özellikle orta ve ortanın altındaki sınıflara verdiği ve vereceği potansiyel zararlardan ürken bu şey karşısında, seçmen karşısında önemli bir avantaj elde etti.
Evet. Ama onlar mesela uygulanır mı uygulanamaz mı olduğuna pek bakmıyorlar herhalde. Söylem üzerinden devam ediyorlar. Biz Türkiye'deki seçimlerde bile bir lider bir şey söylüyorsa bir dakika bunu yapabilir mi üzerinden bir değerlendirme yapıldığını biliyoruz. Ama Amerikan toplumunda enteresan, yani mesela işte Müslümanları atacağım, onları getirmeyeceğim, şunu asacağım, bunu keseceğim deyince yapılabilirlik de görüyor anladığım kadarıyla bunda.
Görüyorlar ve hani ben son iki haftadır Amerika'daydım.
Evet.
Hem bir iki konferans, bir tane ödül töreni ve birkaç toplantı için. Orada şahit oldum ki hani biz buradan dışarıdan baktığımız zaman çoğumuz bir yanılgı içindeyiz. Zannediyoruz ki Donald Trump'ı destekleyenler eğitimsiz ve sadece kaybeden alt sınıflar. Hayır, öyle değil. Aslında Donald Trump'ı destekleyen ciddi bir eğitimli sınıf da var. Yani Donald Trump'ın etrafında, onun kampanyasında ona destek veren kitleler arasında Amerika'nın en iyi okullarından mezun olmuş genç bir kitle de var. Ve onların tartışmalarına baktığımız zaman Amerika'nın yeniden kendi gücüne kavuşabilmesi için silik ve güçsüz bir liderlik sergilemiş olan Barack Obama'dan sonra daha güçlü bir kişiliğin Amerika'yı yönetmesi halinde Amerika'nın yeniden eski gücüne, eski ve hani şanlı günlerine döneceğine inanıyorlar. Ve bunu tabii bu inançla birlikte aslında bunun ekonomi politiği de var. Çünkü neticede ülkeye gelen göçmenlerin önemli bölümü, hele ki Latin Amerika'dan gelen göçmenlerin önemli bölümü kendi ülkelerinde bile tutunamayanlar. O açıdan hani o Latin Amerika ülkelerinden gelenlerin önemli bölümünün kendi ekonomilerine, yani Amerikan ekonomisine bir katkısının olmayacağını da hep konuşuyorlar. Dolayısıyla böyle değerlendirildiği zaman Donald Trump sadece ve sadece bir şaklaban gibi de algılanamaz.
Biraz daha deli gibi görüyorum ya, buradan baktığımda enteresan.
Evet, onlar deli gibi, doğru. Yani bugünün dünyasına ilişkin söylediği şeylerin önemli riskler içerdiğini hepimiz biliyoruz.
Evet.
Kendi ülkesi için de, dünya için de.
Evet.
Önemli riskler içerdiğini çok iyi biliyoruz. Pek çok tarihteki diktatörle kıyaslamalar yapılıyor Amerikan medyasında Donald Trump'la ilgili. Ama gündemi belirliyor, fenomen haline geliyor ve her söylediğiyle diğer adayların söylemeye cesaret edemediği bir gündem yaratma becerisi var. Ve bunu yaptıkça da diğer adayları saf dışı bırakıyor.
Herhalde epey de parası var. Bunun da etkisi var mıdır?
Doğrusu yine diğer adaylardan ayrıştığı bir konu da bu. Diğer adaylar ister istemez fundraising denen bağış toplayarak kampanya yaparken Donald Trump diyor ki benim bankada yatan 7 milyar dolardan fazla nakit param var. Diğer gayrimenkullerim vesaire, zenginliklerim, şirketlerim ayrıca bu kadar nakit param var. Dolayısıyla ben kampanyayı kimsenin parasına ihtiyaç duymadan kendi paramla yapıyorum. Ve hani ben burada da diğerlerinden ayrılıyorum. Diğerlerini satın alıyorum. Geçmişte de defalarca satın aldım. Mesela Hillary Clinton'a bastım parayı, benim düğünüme geldi diyerek aslında diğerlerini de aşağılıyor ve kendi farkını çok net olarak ortaya koyuyor. Bugün sonuçlanan bu süper sarıdan sonra çok net bir fotoğraf var. Cumhuriyetçi Parti içerisinde Donald Trump 316 delegeye sahip şu anda. Evet. Biliyorsunuz aslında Amerikan seçmeni doğrudan bir adayı ya da aday adayını seçmiyor. Onlar seçecek olan delegeleri seçiyor. Burada da Donald Trump 316 delegeye ulaştı. Kendisine en yakın rakibi Ted Cruz, ki onun da doğum yeriyle ilgili çeşitli tartışmalar var. Kanada'da doğmuş vesaire. Dolayısıyla Donald Trump en çok ona saldırıyor. Böyle birisi, yani Amerika'da doğmamış olan birisinin Amerikan vatandaşı olsa bile Amerikan menfaatlerini yoktur diyor. Evet, şey orada da haklı, çünkü anayasa çok net olarak Amerikan anayasası Amerikan topraklarında doğmayı bir zorunluluk kabul ediyor. Ama Ted Cruz ikinci durumda şu anda ve 226 delegesi var. Yani birisi 316 iken diğeri 226. Üçüncü sıradaki de Marco Rubio da 106 delegeye sahip. Şimdi buna bakarak Donald Trump işi bitirmiş gibi diyemeyiz. Çünkü bir adayın Cumhuriyetçi Parti içerisinde resmi aday haline gelebilmesi için 1240'a yakın bir delegeye ulaşması lazım. Yani henüz Donald Trump 1/4'ünde ve gidilecek yol daha epeyce var. Ama bu yılın bu ayın sonuna doğru gelindiğinde muhtemelen iki aday kalacaktır veya tek başına Donald Trump kalacaktır.
Heyecanla bekliyoruz. Gerçekten değişik bir seçim olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çok teşekkürler Necati Özkan, katıldınız ve bilgilendirdiniz bizi.
İyi yayınlar
bize.
Ben teşekkür ederim. Selamlar.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump rüzgarı esiyor. Niye bu kadar şaşırıyoruz Donald Trump'ın bu adaylar arasında yerini almasına? Şundan, şöyle şeyler söylüyor. Güvenli bölge oluşturacağız mesela. Söyledikleri şeylerden birisi bu. Suriye'de güvenli bölge oluşturacağız. Parasını da herkesten, daha da zengin olan körfez ülkelerinden alacağız. Onlara ödeteceğim diyor. Alacağız da demiyor. Çünkü bunu yapmaları gerekir diyor. İslami terörün Amerika için çok büyük bir problem olduğunu söylüyor. Ve Amerika'nın müstakbel başkanı olarak Orta Doğu'dan hiçbir sığınmacının ülkeye girişine izin vermeyeceğini söylüyor. Ve bu cümlelerle Amerikan seçmeninin gönlünü fethediyor. Enteresan bir durum. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra birkaç başlık aktaracağım. Sonra da Galatasaray konuşacağız.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Saat 18.38 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Devam ediyoruz programa. Hala önemli başlıklar, heyecan verici tartışmalar var. Mesela Galatasaray. Birazdan geleceğiz. Ama öncesinde çok dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm iki haber aktaracağım. Birisi ilkokul öğrencilerine önerilen bir kitapla ilgili. O kitapta çok eşli Nasrettin Hoca anlatılıyor. 8 yaşındaki öğrencilere öneriliyor bu kitap okusunlar diye. Ve bakın o kitapta neler var. Nasrettin Hoca, Leyla ve onun teyzesinin kızı Ceren isimli iki eşi olan biri olarak yansıtılıyor kitapta. Leyla ve Ceren de kimi daha çok sevdiğini öğrenmeye çalışmak için Nasrettin Hoca'yı sıkıştıran ve bu sebeple sürekli birbirleriyle tartışan kadınlar olarak anlatılıyor. Kitapta öyküye ilişkin sorulardaysa Nasrettin Hoca iyi bir koca mıdır? Nasrettin Hoca'nın verdiği cevap iki kadını da mutlu eder mi? Nasrettin Hoca neyi ölçüt alarak iki eşi arasında seçim yapmaktadır? Gibi sorular. Bu sorular 8 yaşındaki çocuklara soruluyor. O kitabı okuduktan sonra cevap versinler diye. Nasıl bir hayat tarzı çocukların kafalarına gönderiliyor? Hesabını siz yapın. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Tek eşlilikten başka bir şansı yok insanların. İki eşli Nasrettin Hoca ve kadınların kocalarını elde etmek için, kendi koca, bir tek kocaları var, onu elde etmek için birbirlerini yemeleri üzerine bir kitap. Ve biz bu çocukları bu kitaplarla eğitiyoruz. Hatırlayacaksınız, Diyanet İşleri Başkanı bir Mercedes almıştı. Büyük de olay olmuştu. O Mercedes'in maliyetinin 1 milyon lira da olduğu ortaya çıkmıştı. Sonra Diyanet İşleri Başkanı o arabayı iade etti. Sonrasında devreye Cumhurbaşkanı girdi. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarıdır dedi. Ve Cumhurbaşkanlığından bir arabayı tahsis etti Diyanet İşleri Başkanı'na. Cumhurbaşkanlığından o arabayı tahsis ederken de Türkiye'nin itibarı cümlesinin altını çizdi ama sadece tabii Diyanet İşleri Başkanı'nın bindiği araba Türkiye'nin itibarını göstermiyor veya yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Türkiye'nin itibarını göstermiyor. Türkiye'de bürokratların ya da belediye başkanlarının kullandıkları arabalar da Türkiye'nin itibarını gösteriyormuş. Öyle anlıyoruz. Düzce Belediye Başkanı Keneş buna bir örnek. Onlar Audi'ye biniyorsa ben de binerim diyor. Belediye Başkanı 650 bin liraya aldığı öne sürülen makam otomobil nedeniyle tartışmaların odağında. Keneş'in makam aracıyla ilgili eleştirilere yanıt verdiği video internet sitelerine düştü. O videoda İstanbul valisi S350'ye biniyor, Hakkari valisi de S350'ye biniyor. O zaman nasıl Kastamonu, Ankara, İzmir, Pendik, Üsküdar belediye başkanları Audi'ye biniyorsa Düzce belediye başkanının da en doğal hakkı diyor. Ayrıca diyor bir sürü yabancı geliyor, yabancıların bulunduğu toplantılara gidiyoruz. Koskoca Düzce'nin belediye başkanı o arabalarla mı gidecek? Elbette bu kadar pahalı arabayla gidecek diye bir değerlendirme yapmış. Doğrusu eski açıklamalara baktığınızda Türkiye'nin de itibarını düşündüğünüzde yanlış sayılmaz. Doğru yolda yani Düzce belediye başkanı. NASA'nın verdiği bir haberi de aktaralım, sonra Galatasaray konuşalım. Türkiye son 900 yılın en kötü kuraklığını yaşıyor diyor NASA. NASA'da yapılan bir araştırma bu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi araştırmacıları Türkiye, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Kıbrıs ve Suriye'yi kapsayan Doğu Akdeniz bölgesinde 1998 yılında başlayan kuraklığın muhtemelen son 9 asrın en kötü kuraklık olduğunu bildirdiler. Hep böyle iklimle ilgili korkutucu haberler veriyoruz ama bilimsel araştırmalar bir bilgisayar programı yardımıyla geçmişe dönük hava sıcaklıklarını da değerlendirerek son 900 yılın yani son 9 asrın en kurak dönemi olarak belirlemişler. Bu dönemi Amerikalı bilim adamları bu bilgiyle size aktaralım. Ve geçelim Galatasaray'a. Bugün gün boyu Galatasaray konuştu. Çünkü UEFA Galatasaray'a bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi. Aslında UEFA'nın bir ceza vermesi bekleniyordu Galatasaray'a. Ama bu cezadan sonra daha çok Türk futbolu konuşuldu ve Galatasaray bu hale nasıl geldi? Yani mali durumu nasıl bu kadar bozuldu? Bir UEFA şampiyonu takım nasıl her senede Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım? Oradan aldığı paralar da var. Kendi sahası da var. Nasıl oluyor da Galatasaray bu kadar mali açıdan Avrupa kupalarından men edilecek hale geliyor sorusu gündemdeydi. İşte biz de bu soruyu Galatasaray'ın eski yöneticisi Işın Çelebi'ye soralım istedik. Işın Çelebi telefon attığımızda. Merhabalar Işın Bey.
Merhaba Yavuz Bey.
Nasıl oldu da Galatasaray bu hale geldi? Yani benim aklımdaki tek soru bu gerçekten. Bu kadar Avrupa'da maç oynayan, bunun karşılığında Şampiyonlar Ligi'nden prim alan...
yani Fenerbahçe Beşiktaş'ın durumunun daha mı iyi olduğunu sanıyorsunuz?
İyi olduğunu evet, zaten Türk futbolu konuşuluyor.
Bütün ciddi sıkıntısı var. Ve ilk rakamları şeffaf olduğu için Galatasaray incelendi. Ve öbür takımların rakamları gerçek yeri yansıtmadığı için şu anda inceleme altında. Ve rasyoları bütün takımların bozuk gördüğüm kadarıyla. Ve bu futbolda bu menajerlik düzeni ve yabancı futbolcuların limitsiz transfer mantığı olduğu sürece ve yabancı futbolcuların çöplüğü haline dönüştüğü sürece bu yapı devam edecek.
Peki buna bir müdahale şansı yok mu? Yani şimdi
federasyonun bu yabancı futbolcuları sınırlaması ve bu menajer mantığına son vermesi lazım.
O menajer mantığını biraz açabilir misiniz Işın Bey? Yani eğer bu meselenin
sorumlusu olsa. Çok açık ya, hepinizin bildiği bir şey. Yani Türkiye'de şu anda bütün spor kulüplerinin borçlarına bakın ve UEFA bunları Kreisler'le denetletti. Rakamlar gerçek mi değil mi diye. Galatasaray'ın rakamları konsolide edilerek gerçek olduğu için ilk karşılaştığı manzara bu. Ve Galatasaray bir hesabı çok açık ve net verdiği için de bu işten çok alnının akıyla çıktı diyebilirim.
Ama öyle diğer mi? Ucuz takımlar, kurtuldu gibi evet, mi görelim bunu?
Hayır, ucuz kurtuldu demedim. Kötünün iyisi oldu ama diğer takımlar çok büyük tehlike bekliyor. Bu menajer düzeni ve çöplük, yabancı futbolcu çöplüğü mantığıyla Türk futbolu çok sıkıntılar yaşayacak.
Peki takımlar kendi yöneticileri eliyle buna bir çözüm bulamazlar mı? Yani illa bir yabancı almak zorunda mıdır?
limitli ya bu kadar ikinci lig takımlarına bile yabancı futbolcu transfer izni verilen bir ülkede, dünyada Avrupa Birliği bile bunlara gelinlik kriterler getirirken, Türkiye'de limitsiz yabancı futbolcu izni verilirken, İngiltere'de bile son bir yılda milli takımda oynama zorunluluğu varken, Avrupa Birliği'nde futbolcuların Avrupa Birliği üyesi ülkesi dışında olanlara, yani Güney Amerika'dan falan getirilen 3 futbolcu sınırı getirirken, Türkiye'de limitsiz uygulama yapılması ne oldu? Türkiye yabancı futbolcuların çöplüğü haline geldi. 5 liralık adam menajerlerin baskısıyla 10 liraya alındı. Böyle bir yıl.
Ben de o baskı meselesini anlamaya çalışıyorum. Yani
siz anlıyorsunuz da.
Anlıyorum da siz söyleyin istiyorum Işın Bey.
Fenerbahçe'de ben söylemem. Niye söyleyeyim kardeşim? Benim üstüme vazife mi? Ama bütün kulüplerin ana hastalığı bu. Siz bu radyo spor olarak yayın yapıyorsunuz. O zaman siz söyleyeceksiniz. Federasyona baskı yapacaksınız. Bunları ben niye söyleyeyim?
Ama siz de bir spor adamı sayılırsınız. Eski bir bakan, adamı devlet adamı.
Ben spor adamı değilim. Ben
spor yöneticisi.
Yönetici de değilim. Ben Galatasaray'da ikinci başkanlık yaptım. Evet. Ben şu anda İstatlo Champion'im. İşi gücü olan bir adamım. Ben size doğruları söylerim. Siz ister beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz.
Yok, beğenmemezlik söz konusu değil. Daha açık konuşalım diye sordum zaten.
Hayır, ben biliyorum sizin beni açık konuşmak istediğinizi de. Her şey, herkesin bildiği bir şeyi niye ben bir daha söyleyeyim? Siz neden bu problem çıkıyor dediniz? Bu transferlere harcanan miktarlar olağanüstü.
Ama şöyle düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Ben bir kulübün başkanıyım. Önümde bir mali tablo var. 10 lira borcum var. 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira ben onunla rekabet edeceğim, bunla rekabet edeceğim diye alırsam futbolcuyu...
Ben size bir şey anlatayım. Buyurun. 2011 yılında bunlar UEFA'nın kabul ettiği rakamlar. Kayseri Oturası'nın altına imzaladığı rakamlar. Galatasaray'ın 2011 yılında ki zararı 11 milyon euro.
Evet.
Bu zarar 38 milyon euroya çıkıyor 2012'de. 2014'te 77 milyon euroya çıkıyor, sonra 58 milyon euro. 30 milyon euro zarar etmesi gereken bir kulüp 164 milyon euro zarar ediyor. Ve o dönemde 2011, 12, 13, 14 sezonunda giren para 1 milyar dolar Türkiye Galatasaray'ın kasasına. Bu paraların hepsi gidiyor. Banka kredileri artıyor. Borçları artıyor. Ne oluyor? 40-50 tane futbolcu transfer ediyorlar. Bugün oynayan adam 2 kişi.
Yani bu hesapsızlık gelen, ben de aynı şeyi söyledim zaten.
Bu aynı problem Beşiktaş yaşıyor, Fenerbahçe yaşıyor, Trabzon yaşıyor, bütün Türk futbolu yaşıyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Siz bir şirketinizi veya bir bakkal dükkanınızı idare ederken bile gelirinizi giderinize bakmaz mısınız?
Aynen. Aynı şeyi söyledim sandım. Yani buna bakılmamasının nedeni de menajerlik sistemine bağlayalım.
Menajerlik sistemi, gelen yöneticilerin hiçbir sorumluluğu yok. Gelen ağam, giden paşam. Ya 11 Peki. milyon euro zarar etmiş. Stadı yeni bitmiş. Benfica stadı bittikten sonra işini düzeltmiş, sorunlarını çözmüş. Bir takım 2011-12 sezonunda 1 milyar dolardan fazla 13-14 sezonunda 14-15'te para harcamış ve gelmiş A tipi hisselerini satma kararı vermiş bir adam. Ona genel kurul mani oldu diye istifa etmiş gitmiş. Yerine gelen başkan demiş ki ben 6 ayda bu işi çözerim. Oysa 2014 Mayıs'ında 2016 Mayıs'ına kadar 1,5 senelik UEFA ile bir anlaşma yapılmış. Bu bütün finansal göstergeler kriterlere uygun hale gelecek diye. Ve sonra 6 ay sonra o gitmiş, bir başkası gelmiş, zaman boşa geçmiş. Böyle bir yönetim olabilir mi? Orada ondan sonra çeşitli ayrıcalıklar yapılarak çeşitli komplikasyonlar çıkmış. Böyle bir düzen nasıl devam edebilir?
Evet. Peki burada bir denetim mekanizması yok mu? Tam basit.
Denetim mekanizması işte o
ya UEFA dışında.
Galatasaray'ın denetim mekanizması genel kurulu şey yapıyor, denetliyor. Biz UEFA'ya hazırlık raporunu hazırladık. 10 arkadaş, Türkiye'nin en iyi uzman arkadaşları. Ve o 6 Aralık'ta sunulan raporu biz hazırladık. Evet. Ve orada da bu kriterleri ortaya koyduk. 32 tane kulübün UEFA'dan ceza alan kulübü tek tek değerlendirdik, inceledik ve Türkiye'deki ortamda ayrıca bölgede olan sorunlar nedeniyle de bir fair play ortamının kalmadığını, bir force majeure durumunun ortaya çıktığını belirttik ve bugün kötünün iyisi oldu diyebilirim Galatasaray için, ama bundan bütün Türk takımları ders almalı.
Evet. Yani herkes ayağını yorganına göre uzatmalı herhalde, buradaki en önemli
herkes
ders de bu olacak.
Herkes vizyonunu doğru çizmeli. Vizyonunu mantıklı yapmalı.
Belki de federasyon bu
günlük
noktalara
düşünmemeli.
Gitmeden...
Kimse bak günlük düşünmemeli. Çok önemli bir şey bu.
Evet.
Günlük yaşamamalı. Ve başkanlar yaptıkları işlerden sorumlu olmalı.
Herhalde en önemli noktalardan birisi bu. Çünkü denetim dediğiniz evet, şey. Bir de UEFA'ya gitmeden önce federasyonun denetleyebileceği bir sistemde olmamalı
yani
mı?
Yani federasyonun denetim sistemleri bence apapça uç ilişkisi içinde çalıştığını düşünüyorum. İşte 2011-12'de Galatasaray'da 2012-13'te, 13-14'te, 14-15'te olan sonuçları bağıra bağıra geldi.
Evet. Vallahi çözüm olarak herhalde her iyi niyetli kulüp başkanlarına kalıyor sizin anlattıklarınızdan.
İyi niyetli değil, kurumsallaşmaya kalıyor.
Kurumsallaşmaya mı kalıyor? Peki abi. Evet. İnşallah umduğumuz gibi olur. Çok teşekkür ediyorum.
Ya bu söylediğim kurumsallaşma lafı önemli. Bunu evet, hafife almayın.
Yok almıyorum ama hızlı bir çözüm ancak herhalde kurumsallaşma için çalışmaya başlarken iyi yönetimle söz konusu olabilecek.
Zaten kurumsal yönetimin sonucudur.
İyi yönetim elbette. Çok teşekkürler Işın Çelebi katıldığınız için. Sağ olun. Evet, Galatasaray'ın durumu aslında tek değil, diğer kulüpler de aynı tehlikeyle karşı karşıya dedi Işın Çelebi. Çünkü menajerlik sistemi böyle olursa, yöneticiler sorumlu olmazsa yaptıklarından sonuçta bu olur diye eleştirdi süreci. Galatasaray ilişkinde bazı rakamlar verdi. Galatasaray eğer bu sene Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederse cezasını çekecek, katılmayacak. Ama edemezse o hakkı elde ettiği ilk sene Avrupa'ya gidemeyecek. Bu da Galatasaray'ın küçülmesi manasını taşıyor. Önümüzdeki süreçte diğer kulüpler için ne olacağına ayrıca bakacağız ve artık yavaş yavaş bitirelim programı. Evet, saat 18.53, yaklaşık 1,5 saattir beraberiz. Sur'daki gerginliği de aktardık size, Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmaları da. Amerika'daki seçimlere de baktık. Gerçekten küçük çocuklara önerilen Nasrettin Hoca kitabı kepazeliğini de. Şimdi Galatasaray'ı da konuştuktan sonra bitiriyoruz. Yarın saat 17.30'da yine burada olacağız canlı yayında. Gece 12'de bu programın tekrarını RSFM'den takip edebilirsiniz. Ayrıca bir de bunuizle.com adresinden görüntülü olarak bu programın tamamını görme imkanınız olduğunu aktaralım. Eric Clapton'ı hazırlamış arkadaşlarımız bitirirken Change the World diyor. Dünyayı değiştir. İnşallah dünya değişir, Türkiye değişir. Yarın daha güzel olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. If I can reach the stars, pull one down to you, shining on my heart, so you can see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. I can change the world. I'll be the somebody. Change.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.